Ayrım 2.
Müberrer böylece Serdar'la çekişip didişip durmak, onun tarafından küçümsenip tartaklanmak derdinden de kurtulmuştur. Sözü dinlenir onun. Konu komşu, hısım, akraba bir iki yıldan beri Müberrer için büyümüş de küçülmüş bu kız demektedir. Buna karşılık Rahmi 2'de bir onun için dertlenirdi. Çocukluğunu bilmeyecek diye. Ama eşi hiç de öyle düşünmezdi. Konu açıldıkça hep sen onu bir de arkadaşlarıyla oynarken göreceksin demiştir. Hiç de ezik bulmaz kızını, hep güvenmiştir ona. Zaten Rahmi de çoktan beri "Len avrat, sen haklısın galiba" demektedir. Kısacası Müberrer bir başka türlü dövüşüyor. Rahmi artık bunu anlamış, gelini mi Allah'ın yardımı gerekecek ya, damadım Kadir gecesi doğanlardan biri olacak mutlaka demeye başlamıştır. Gel bakalım benim sultan kızım. Ayakkabıları çıkarıp terlikleri giyme faslı tamamlanmıştır. Sıra sabrı zerre kadar düşündürtmeyen tertemiz bir gülümseyişle hep eşikte beklemekte olan Müberrer'indir. O da bu sözle birlikte hop diye atlıyor babasının boynuna. Ama uzatmıyor kucaklaşmayı. Ustaca ve zarafetle sıyrılıp yatak odasına koşuyor. Rahmi bir kolu oğlunun, öteki de kendisinden bir karış kadar uzun olan karısının omzunda oturma odasına geçerken gecelik entarisini yetiştiriyor. Rahmi ceketini çoktan atmıştır. Yelek düğmelerini çözmekte, sedirde oturmaktadır. Ayaklarını uzatmıştır. Müberrer yere çömeliyor, babasının çoraplarını çıkarıyor, götürüyor. Dönünce de sokağa bakan pencereleri örtüyor. Çünkü az sonra annesi mutfakta yaktığı lambaları getirecektir. Nitekim de öyle oluyor. Bu arada Serdar ara vermeden konuşmuş, günlük raporu tamamlamıştır. Şimdi sıra Rahmi'nin haftada iki, bilemedin üç defa söylediği söze gelmiştir. Avrat be, içeyim mi? Cevap hep olduğu gibidir, sen bilin. Rahmi'nin eve girişinden beri eksilmeyen gülüşü genişliyor, ellerini hızlı hızlı uğuşturuyor, ustaca çocuklaşıyor. İçeyim, içeyim. Ve herkes bu sevince uyuyor, gelip gitmeler hızlanıyor. Kim ne yapacağını bilmektedir. Mutfakta maltız zaten yanmaktadır. Anne iki gözle ocağı da tutuşturuyor. Günü belli olmayan işret için her zaman hazırlıklıdır o. Kocası daha bahçenin balkonunda lüks lambasını pompalarken 4-5 küçük meze tabağını hazırlamıştır bile. Başta sazan balığı yumurtası ve salamurası. Kız der, bunları yiyince canım daha bir çekiyor seni. Sever bu çeşit zevzeklikleri. Bu arada Serdar'la Müberrer yarım saat kadar önce bahçeden kopardıkları domatesleri, biberleri, kayısıları, kirazları soğusunlar diye saldıkları kuyudan çekmiş, tabaklara en güzel nasıl duracaklarsa öyle dizmeye çalışıyor, tartışıyorlar. Mavi ile turuncu arasındaki gidiş gelişler en sonra lüksün dantel gömleği nihayet akkorlaşıyor. Rahmi de lambayı çardaktaki çengeline asıyor. Balkon bir oda kadar geniştir. Hem mutfaktan hem de misafirler için sofadan geçilir oraya. İki yanı ve mutfağın penceresi hanım elleri ve sarmaşıklarla perdelenmiş kafeslerle örtülüdür. Dört basamaklı bir taş merdiven inilir bahçeye. Bahçe şimdi alacakaranlıktan geceye kaymaktadır ve olduğundan da büyük görünmektedir. Lüksün vurduğu dağlar en tatlı yeşillerdedir. Bu bahçe ve 3 yıl önce Envali Metruke'nin mal müdürlüğünde açık artırmayla yapılan satışlardan 300 liraya kadar çıkarak aldığı bu ev Rahmi'nin tazeliği solmayan gururudur. Dünyanın masrafını yapmış, bahçeye araba araba toprak ve gübre taşıtmıştır. Ağaçları aşılatmış, yeni fideler diktirmiştir. Ta İstanbul'dan çiçek tohumları, soğanları, patatesleri getirmiştir. Çeşitli ve renk renk yıldızları, yediveren gülleri, ortancaları, glayörleri, acem laleleri ve adını kasabanın bilmediği daha başka çiçekleri ve şam kaysası, yalvaç ekşisi elması, draganlı kirazıyla bu 1,5 dönümlük bahçeyi gözü gibi sakınır, kıskanırdı. Amcasının parkta tapucu Ragıp Efendi'nin sözünü edip de ha bir tenezzül edip ona gitselerdi ya patates, soğan, tohum, fide ne esirgemez verirdi yazık deyişi boşuna değildir. Bal gibi bir dokundurmadır bu kıskançlığına. Yalnız bende olsun, yalnız bende var hırsına. Rıza Efendi o sözüyle sen niye ilgilenmedin kasabamızın parkıyla demeye getirmiştir. Rahmi billur kadehini hasır örgülü binlikteki istafinilayla doldururken bunu düşünüyor ve amcasını haksız buluyor. Herkes kendisi yapsın hak etsin. Baş ilkesidir bu. Hayatı, daha güzelini, daha iyisini, daha çoğunu kazanma yarışı sayıyor. Bir bakıma gösteriş meraklısı denilecek kadar. Böyle diyenlerin olduğunu da biliyor, umursamıyor ama hasetten diyor ve gülüyor. Ev bodrumu, tavan arası ve iki katıyla tam bir konak yavrusudur. Onu kasaba eşrafının en ileri geleni, kendisine karşı pey sürecek kimsenin çıkmayacağına inanan güdük hacı almak istemişti. Artırmanın başlangıcı 70 liraydı. 75 demişti. Bir başka ses çıkacağını beklemiyor, yanında getirdiği damadı ve torunuyla şakalaşıyordu. Rahmi'nin 77 olsun deyişini işitmedi bile. Uyarılınca da şaşkın şaşkın baktı. Kim? Diye sordu. Rahmi'yi gösterdiler. İnanamamış gibi sordu. Sen mi? Rahmi gülüyordu. Kusura kalma Hacı Emmi, ben. Güdük Hacı çok öfkelenmişti. 100 lira diye gürledi. Rahmi psikolojik savaş, sessizliği yeterince uzattıktan sonra özür diler gibi konuştu. 110 olsun. Hep gülüyordu yumuk yumuk gözlerle. Güdük Hacı, 120 panganot dedi. Dünya krizi, özellikle de afyon piyasasındaki çöküntü ondan da çok şey götürmüştü ama sadece parasından, gururundan değil. Onurluydu, soyluydu. Kendisine karşı pey sürülmesini saygısızlık gibi görüyor, burnundan soluyordu. Rahmi'yi beklemeden ekledi, 130. Ne var ki bu kükreyişte yetmemişti karşısındaki gülüşün titremesine. Rahmi'nin sesi de hep rahattı. Ben iyiyim, sende ne var ne yok hacım der gibiydi. 150 olsun. Güdük Hacı şöyle bir duraklamış, hatta yutkunmuştu. Yüzü kıpkırmızıydı. Uyumayın yeni yetmesine der gibi salladı başını ve sadece 5 lira artırdı. 155. Ama Rahmi bunun da yıkıcı karşılığını buluverdi. 156 kayme. Güdük Hacı öfkelenmekle büyüklüğün arasındaki ilişkisizliği kavramış olmalıydı ve galiba bir çocukla oynadığını göstermek hevesine kapılmıştı. 156,5. O zaman da Rahmi derhal taktik değiştirdi. 186,5 olsun. Güdük Hacı ağır başlılığına döndü. 190. 200 olsun dedi Rahmi. Güdük Hacı bir kere daha gürledi. 250 panganot, bu rezillik bitiversin der gibiydi. Rahmi 255 olsun dedi. Gene gülüyordu. Sesi gene rahattı ama önleyememiş, yanında oturan, o zaman 5 yaşındaydı, Serdar'ın elini tutmuştu. Mal müdürlüğünün küçük ama tıklım tıklım dolu salonunda çıt çıkmıyordu ve Güdük Hacı'nın büyüklüğünü artık koruyamayacağı anlaşılıyordu çünkü şakayı denemişti. Gömümü buldun lan oğlum. Şaka nükte Rahmi'nin işidir, cevabı yapıştırıyor. Yo be Hacı Bey, tam tersi, iyi yerden eşittim, gömü o evdeymiş. Ve ekledi, gülüşünü genişleterek, yani Güdük Hacı gibi nüktede gerginleşmeden, şimdi iyice inandım. Tam bir eşitlik iddiası ve açıklamasıydı bu. Ve sen niye çekilmiyorsun anlamına geliyordu. Herkes anladı. Bu şakalaşmalara mal müdürü başta, salondakilerin hepsi de aşırı şekilde gülüyordu. Belki de herkes heyecanlanmıştır, sanki baş pehlivanlık güreşindedirler. Güdük Hacı 260 diyor. Rahmi de aynı anda damadının onun kulağına bir şeyler fısıldadığını görüyor ve dudaklarında hep o gülüş, dönüp Serdar'a bakıyor. Serdar daha öğüt verecek, aklını başına topla baba diyecek yaşta değildir. İyi ki değil diye geçiriyor ve 270 olsun diyor. Güdük Hacı bu arada dudaklarını ve bıyıklarını denmektedir. Gözleri kısılmıştır. Ölçüp biçtiği belli, damadını haklı bulduğu da. Ama gene de 275 diyor. Rahmi beni 300'e çıkartacak namussuz diye düşünüyor ve 300 olsun bakalım diyor. O zaman Güdük Hacı doğruluyor. Güle güle oturun, hayırlı uğurlu olsun. İnşallah rahat edersin, bize kısmet değilmiş. Rahmi bu dileklerin içten olduğunu inansa teşekkür edecek. İnanmak elinden gelmiyor ama, bu yüzden de öteki gibi efendiliği taklit edemiyor. Dert etme be hacım, ev mi yok bugünlerde, sen de bitişiğindekini alırsın, komşu oluruz yine. Bitişikteki ev küçücük bahçeli, 1,5 katlı bir şeydir. Asıl önemlisi de Rahmi'nin Girit'te şehit düşen babası, Güdük Hacıların konağına yakın bir küçük evde doğup büyümüştür. Rahmi sonradan satılan o evi hayal meyal hatırlar. Haber ertesi günü beklememiş bütün kasabaya yayılıvermişti. Duydun mu lan veya kız? Avukat Rahmi pilavcının evini tam 300 panganota almış. Lan avrat, cızbızları daha koymadın mı? Şimdi diyor Güldane mutfaktan. Serdar'la Müberrer gidip geliyor, arada bir masaya oturup mezelerden çimleniyorlar. Rahmi onlarla ilgileniyor, konuşuyor. Bir gören olsa ne kadar candan der. Aslındaysa ona mahsus bir yutturmacadır bu. Kafası başka yerlerde. Bahçeye olduğu kadar eve de el atmıştır Rahmi. Tavan arasını çocuklar için iki odalı bir çatı katı yapmıştır. Yağlı boyaları yenilemiştir. Kafesleri de. Bahçeye doğru bir çıkma mutfak yaptırmış, bu koca balkonu eklemiştir. Bu işler olurken altı üst olan bahçeyi ve bodrumu görüp de kolay gelsin, hayır ola diyenlere hep aynı cevabı vermiştir. Gömü ararım. Bulunca müjde salacağım Hacı Bey'e. Bu hatırlayışta gülüyor. Müberrer de kendisine sanıyor, seviniyor ve babasını daha çok seviyor. Daha bir şekerleşiyor. İşte bunu iyi anlıyor Rahmi. Böylece de mutluluğu daha bir dolgunlaşıyor. Ama kendi babasız çocukluğunu düşünmeden de yapamıyor. Cephe değiştirirken 2 gün izinle evinde kalan babasını hatırlayamamaktadır. Beyninin derinliklerinde silik mi silik bir hayal vardır ve bu hayal bir askerin, daha doğrusu bir asker elbisesinin kucağında küçük, çok çok küçük, ancak görülebilecek kadar küçük bir çocuktur, kendisidir. Kafasında baba adına biçim, çizgi, renk diye bir şey yoktur. Sadece bir ikincinin çok özel sıcaklığı, çok özel kokusu, çok özel okşayışı vardır ve bunları hala, her ne kadar böyle gülse de hala yana yana özler, arar, ister. Babası o koca izinden sonra hiç gelmedi. Rahmi onun çok başka bir yere gittiğini 6 yaşına doğru anladı. Artık baba yoktur, sadece ana vardır, anladı. 6 yaş sonrasını ise çok iyi bilmektedir. Ana şehit karısıdır, ana bahçeye gider, ana çapa çapalar, ot yolar, soğan, sarımsak, yere geçen eker, domates, patates, patlıcan, kabak eker. Ana elma, erik, zerdali toplar. Ana bunların kimini kurutur, kimini pestil yapar. Ana inek sağar, yoğurt çalar, yayık vurur. Ana satılacakları satar, alınacakları alır. Ana geceleri kör kandilin dibinde sökük diker, yama yapar. 5 paralıkları, 10 paralıkları, 20 paralıkları, kuruşları sayar ha sayar. Ana aş pişirir, çamaşır yıkar, tahtaları siler. Ana oğlunun ve izin yadigarı kızının başlarını bitlendiler mi diye arar, tarar. Ana buruş buruş, ana kırış kırış olur, ana solar, sararır, kavrulur. Ve ana yaş 30 demeden, oğlan 9, kız 6 yaşında, 2 çocuğunu bırakarak yarenlerdeki mezarlığa 5 kişiyle götürülür. Bak, babamı bile güldürüyorsun diyor Serdar Müberrer'e. Müberrer hem utanıyor hem üzülüyor. Durumu nasıl idare etmeli? En iyisi babalanmak, bağırı veriyor. Lan avrat, olmadı mı şu yere batasıca cızbızlar? Ve dönüyor çocuklara. Hadi bir bakın. Ama Güldane lüksün ışığını güzelliğin doğruna çıkarmıştır. Balkon kapısının eşiğinde bir elinde sahan, ötekinde maşa. 2 çocuk anası. Üçüncünün haberini geçen ay vermiş ama hala kız gibi. Zaten yaşı da daha 25. Rahmi ona Arap diye takılır, esmer. Ama nasıl bir esmer, olursa o kadar tatlı olur. Karnınızı bunlarla doyurmayın diyor. Meze düşmanıdır o. 2'şer köfte veriyor ve soruyor kocasına, sofrayı kurayım mı? Rahmi nemrutlaşmaya çalışıyor. İlle kaçacaksın değil mi? Sofra bahane. Hele bir otur karşıma da azıcık keyfim gelsin kız. Güldane nazlı oturuyor. Yok ama olmuyor. Bu akşam hak güden çok şey var. Mesela amcası Rıza Efendi. O yıllarda amcası da varlıklı değildir. Onun şansı askerden hem de erken dönebilmesi olmuştur. Babadan kalma haşhaş yağı değirmenin işletmekte, evini kıt kanaat geçindirebilmektedir. Yengesini Rahmi'nin annesini yeniden evlenmeye razı etmek için elinden geleni yapmış ama başaramamıştır. Rahmi onun kendi evinden kısıp annesine yardıma çalıştığını iyi bilir. Nitekim ananın ölümünden sonra Rahmi ile kız kardeşi Zeynep'i yanına almıştır. Bu arada Rıza Efendi kardeşinin küçük evini Güdük Hacı'ya satıyor. Bunu da müftüye danıştıktan sonra parayı yetim ve öksüzler adına işletmek için yapıyor. İyi de yapıyor. Başlangıçta köylerden bal mumu ve afyon toplayıp kasabadaki büyük tüccarlara satmalar, yöre pazarlarına pazenler, kaput bezleri, Amerikan bezleri götürmeler. Derken haşhaşhanenin büyütülmesi ve onun yanında zahirecilik. Rahmi İdadi'de okurken Rıza Efendi artık eni konu zengindir. Ve Rahmi ile Zeynep'in parası da hatırı sayılır bir sermaye haline gelmiştir. Noksansız bir çeyiz ve düğünle iyi bir ere verilen Zeynep'in hissesi ayrılmıştır. Rahmi'ninkini ise hala o işletir. Rahmi evin 300 lirasını oradan çekmiştir. Avukatlıktan elde ettiği kazanç da küçümsenemez. Ama Rahmi amcam olmasa zor bulurduk böyle bir evi der. Aslında okumasını da ona borçludur. Çünkü daha Rüştiye'de okulu bırakıp çalışmak, onun yanına girmek için diretmiş ama Rıza Efendi onu, anan senin okuyup büyük adam olacağına inanırdı diye direterek önlemiştir. Rıza Efendi, Rahmi bürosunu düzüp işlerini de hale yola koyduktan sonra sermaye ayrımını, parasını geri vermeyi tekrar tekrar teklif etmiş ama o bunları, paranın üstünde benim ne hakkım var, pek istiyorsan onu Serdar'la Müberrer için işletiver sevabına diye geri çevirmiştir. Bu konuşmalarda şakasını da yapmıştır tatlı tatlı. Parayı senden çekecek kadar akılsız mı sandın beni? Amcaya yapılabilecek en güzel övgüdür bu. Sen benden 1000 kat akıllısın anlamına gelir ve doğrudur. Çünkü Rıza Efendi para işlerini gerçekten çok iyi becermektedir. Nitekim kasabanın 8-10 zenginini razı edip İstanbul ve İzmir'de olmak üzere 2 şubesi bulunan ve ilçelerinin adını taşıyan bir banka kurmuştur. Kabul edilen mantığı da şudur. Len oğlum, hepimiz İstanbullulara, İzmirlere gidip pankalarla iş görüşürüz. Oralarda da bizimle iş gören bir yığın tüccar, esnaf ne var? Neye elin pankalarına dünyanın parasını kazandıralım? Tutmuştur bu. Banka tıkır tıkır işlemekte, üstelik kasabanın yeni yetmelerine ekmek kapısı olmaktadır. Gerçi bu işi başlangıçta deli bozukluk sayanlar, başarılınca da çekemeyenler çıkmamış değildir. Başarılmıştır ama. Osmanlı Bankası ile iddialaşacak, kendilerini onunla ölçecek değiller elbette ya, işte her yıl hatırı sayılır kârlar dağıtıyorlar. Geçen yıl sermayelerini 50 bin liraya bile çıkardılar, ortaklarını çoğalttılar. Oh olsun Güdük Hacı gibilerine. Amcası şimdilerde büyük bir savaş vermektedir. Rahmi bunu da biliyor ve başarmasını çok istiyor. Torlakların Şemsi Efendi kasabanın en zenginiydi. Adam öleli 2 yıl oluyor. Ama verese birbirine düşmüş, bir türlü anlaşamıyor. Sözün doğrusu anlaşmak istemiyorlar. Aralarına rahmetlinin daha hastalık günlerinde husumet girmiş bir kere. Kara, kara demek için içlerinden birinin ak demesini bekliyorlar. Bu arada belli olan bir şey var. Dere özündeki büyük un fabrikası da, yazıdaki kereste fabrikası da satılacak. Kapılarına çoktan kilit vurulmuş. Haberi duyup, yani kokuyu alıp da ilden, hatta ta İstanbul'dan, İzmir'den gelenler var. Kimi oğlanlardan birini, kimi ötekini, kimi büyük damadı, kimi de küçüğü kandırıp malları kapatmaya çalışıyor, bin dümen çeviriyor. Elinde sonunda da gidecek fabrikalar. Rıza Efendi, lan oğlum, kasabamızın koskoca fabrikaları ellere mi gitsin? Yüzümüz o vakit hiç mi kızarmayacak diyor ve onları bankaya aldırmak için yönetim kurulu üyelerine dil döküp duruyor. Kereste fabrikasının güçlü bir dinamosu vardır. Rıza Efendi ondan yararlanıp evlere elektrik vermeyi bile düşünüyor. Ama karşısına elektrik de ne diye çıkanlar da var. Bir başarsa, Rahmi bir koparsa şu işi diye düşünüyor ve kadehindeki 2 parmak rakıyı bir dikişte bitiriyor. Ağzına da kocaman bir sazan salamurası atıyor. Cızbız cızbız de ya başımın etini yedin. Şimdi de elini sürmeyesin. Soğuyup gittiler bile. Güldane bayağı öfkelidir ama Rahmi oralı olmuyor. Başka telden çalıyor. Eminleydik. Bize gidelim dedim gelmedi. Park açıldı. Pek cümbüşlüydü avrat. Bir görecektin. Anlatıyor açılış törenini uzun uzun. Araya sıkıştırıyordu. Avratlarını getirmemişlerdi emmi. Dedikodusu hala süren, kasabadaki ilk balonun Güldane ve kendisi için yeterince açık, çok da tatlı taşlamasıdır bu. İkisinin kafasında da o güne kadar eşlerini uzakça akrabalarına bile çıkarmayan yerli ve yabancı memur irilerinin, daha çekicisi, karılarının balodaki anlatılı anlatıla bitirilemeyen halleri canlanıyor, gülüyorlar. Ve Rahmi o gün bugün belki 10 kere söylediğini aynı kalleş bir hak veriş taklidiyle tekrarlıyor. Emir emirdir, memurluk kolay değil, ne yapsınlar, yazık. Ve o kadarla da kalmıyor. Bir yudum da sen içmen mi avrat? Bu da aynı balo ile ilgili ama aslı faslı olmayan bir söylentiye dokundurmadır. Sözüm ona baloda herifler de karılar da öyle bir çekmişler ki kafayı, tarifi mümkün değil. Ömürlerinde luhusa veya mevlid şerbetinden başka bir şey içmemiş zavallı kadıncağızları kafa çekerken düşünmek namussuzca hoşlarına gidiyordu insanların. Rahmi'nin de. Ama Rahmi her seferinde olduğu gibi çabucak utanıyor ve hadi gari kurun sofrayı diyor. Sözüm ona çıkışıyor da neredeyse yatsı okunacak. Büyük mutfağın yemek odası gibi kullanılan köşesine sofra bezi seriliyor. 2 karış atlıklı tahta sini yerleştiriliyor, üstüne tahta kaşıklar konuyor. Herkesin yeri bellidir, sininin etrafına bağdaş kurup oturuyorlar. Sofra bezinin taşan kısımlarını dizlerine örtüyorlar. Güldane çorba tasını getirip ortaya koyuyor. Bu akşamın yemeği et suyuna düğün çorbası, kuzu kızartması, bulgur pilavı ve ayrandır. Yemekte konuşulmuyor. Çorba biterken İstanbul yönünden gelen posta treninin düdüğü hafif de olsa işitiliyor. Dinlenir o ses. Rahmi, bugün tehir yok diyor. Eve yemekten sonra acı kahvesini içip sedire uzanan Rahmi, Bafra madenini tüttürürken sokak kapısı çalınıyor. Kasabanın gazete bayiliğini de yapan fotoğrafçı Yavuz Atan'ın oğlu Serdar'ın arkadaşı Hilmi, bir önceki günün tarihini taşıyan Cumhuriyet'i getirmiştir. Güldane arka odada yatsı yıkılmakta, Rahmi baş ucuna asılı lambanın ışığında gazetenin 1. sayfa başlıklarını okumaktadır. Onun yanına yere çömelen ve aynı şeyi yapan Serdar soruyor. Baba, fırka ne demek? Yeni bir fırka kuruluyor haberinin ilk çıktığı günün gazetesidir bu. Rahmi, ne bileyim ben diyor ve bunu söyleten dalgınlıktan kurtuluveriyor. Daha yatmadın mı sen? Hadi bakalım yallah. Güldane duasının son cümleleriyle dudakları kıpır kıpır, başında kar beyaz namaz örtüsü gelmiş ve son konuşmaları işitmiştir. Kocasının Serdar'ı yarım yamalak öptüğünü de görmüştür. Bir şeyler dönüyor olmalı, anlamaya çalışıyor, soramıyor. Sedirin öbür ucunda mışıldayan biberleri bir başkasının beceremeyeceği bir yumuşaklıkla kucağına alıyor. O şikayet mırıltıları çıkarınca da koklar gibi öperek kulağına fısıldıyor. Yatacağız badem şekerim. 2. Bir başka açılış. Aradan 1 ay kadar geçti. Bu süre içinde park kafayı çekmiş delikanlıların ve haytaların ele geçirme denemelerinden, Kaymakam Bey'in kesin tutumu ve fırka muhtemedinin aralıksız denetimi sayesinde kurtulmuş, memurlarla ağırbaşlı, adasanı belli kimselerin ikinci üzerleri ve akşam yemeği sonraları geldiği bir yer olmuştu. Geri kalan insanlar, özellikle de kasabanın perşembe günleri kurulan pazarına gelen köylüler, parkın gramofonunda çalınan yeni şarkıları ve tangoları, alafrangayı, kimi kaldırımlara oturmuş, kimi duvarlardaki parmaklıklara dayanmış dışarıdan dinliyor, içeridekileri de seyrediyordu. Seyredişleri veya bakışları, dinleyişlerinden çok daha ilgi çekiciydi. Hükümet doktoru onları göstererek, ''Bakar körlere benziyorlar'' dedi ve pekiştirdi de, ''Tıpkı öyle.'' Gerçekten de köylüler gösterilen veya gösterilebilecek hiçbir tepkiyi umursamadan, hükümet doktoruna göre kavrayamadan dimdik bakıyorlardı insanlara, dimdik ve kirpiklerini kırpmadan. Duvara oldukça yakın bir masada Rahmi, Rahmi'nin yeğeni, Rıza Efendi'nin oğlu Süleyman, hükümet doktoru ve savcı vardı. Üç ova köylüsü de 5-6 adım gerilerindeki parmaklıklara abanmış, gene öyle bakıyorlardı. Süleyman onlar işitir diye çekinir gibi mırıldandı. Görmüyorlar sanki, doktor bey haklı. Arkası duvara dönük oturan Rahmi gülünce de üsteledi. Öyle öyle, demin sen gelmeden önce ben de onlara diktim gözlerimi. Dakikalarca öyle kaldık, kılları kıpırdamadı. Sen öyle bil emmimi ne oldu dedi Rahmi. Gene gülüyordu. Köylerine giderken veya gidince anlattıklarını bir duysan asıl o zaman şaşarsın. Bana inanmazsan babana sor, o benden iyi tanır bunları. Aklı yatmıyordu Süleyman'ın, ötekilerinde. Rahmi anladı bunu. Anlayınca da sarı inadı tuttu ve kafasındaki büyük konuya rağmen kaptırıverdi. Sen öyle san emmimin oğlu. Dilleri ayrı onların dilleri. Hepsi de bundan ibaret. Dilleri dediysem yanlış anlama. Bakışların, gülüşlerin, ellerin, kolların dillerine diyorum ben. Daha açığım onu da söyleyeyim. Sen kendin üstün gördüğün için ya da onu küçümseyişinden böyle bakar böyle gülersin. O da bunu kabul etmediği için senin bakışını gülüşünü anlayamaz. Nasıl karşılık vereceğini bilmez bilemez. Karşılığı nedir çıkaramaz. Bak bana şimdi. Sandalyesinin yerini birdenbire değiştirdi. Şimdi köylülerle karşı karşıyaydı. Güldü. Ne bakıp durun lan? Adamlar kıpırdamadı. Süleyman davayı kazandığını sandı. Ama aldanıyordu. Çok sabırsız davranmıştı. O gülümserken Rahmi de ekledi. Eğini diklemişsin sen. Adamların üçü birden doğruldu. Üçü birden cevap verdi. Hı? Ekinler nasıl orada? Yine üçü birden, üçü de üzgün. Aynı fotoğrafın üç kopyası gibi verdi cevabı. Yo be, yağmadı demek. Buralar da öyle. Üç ses birden talim etmişler gibi konuştu. Gördük gelirken. Yar inşallah. Gene üç ses, gene aynı anda inşallah diye tekrarladı. Ve en yaşlıları tek başına ekledi. Her yerlere inşallah. Rahmi Bafra maden paketini gösterdi. Cigara içen mi? Yaşlı olan başıyla evetledi. Ötekiler dedi. Rahmi kalktı, parmaklığa yürüdü, paketi yaşlıya uzattı. Sende kalsın. Üçünün de gözlerinde bir şeyler yanıp sönmüştü. Adam sigara paketini incitmemek ister gibi aldı. Hadi eyvallah dedi. Bir asker komutuydu sanki. Üçü birden soldan geri dönüp ağır ağır uzaklaştılar. Hiçbir şey konuşmadan. Ancak 20-25 adım uzaklaştıktan sonra başladılar başlarını birbirlerine çevirip ellerini kollarını sallamaya. Rahmi de ondan sonra döndü masaya. Gülüyordu. Sessiz sessiz ve yumuk gözlerle. Oturduktan hemen sonra ver bir sigara dedi.